Ayrım 3.
Sonra kar yağdı. Sık sık ve lapa lapa yağıyor ama uzun süre yerde kalmıyordu. Atlar toynaklarıyla karı eşelemeye, tepinmeye başladılar. Sahiplerinin ağzı yüzü soldu, elleri morardı, şişti. Artık ayağına çizme, sırtına gocuk giymeye başladı. Cabağı Gülsarı'nın tüyleri uzadı ama özellikle geceleri yine üşüyordu. Ayazlı gecelerde atlar bir kuytuda kümeleniyor, birbirlerine iyice sokularak sabaha kadar kımıldamadan duruyor, vücutları kırağıdan bembeyaz oluyordu. Sahipleri onları yalnız bırakmıyor, atından inmeden eldivenli ellerini birbirine sürterek, yüzünü ovuşturarak dolanıp duruyordu yanlarında. Ara sıra bir yerlere gidip sonra yine geliyordu. O söylenince yahut öksürünce atlar başlarını hafifçe çeviriyor, kulaklarını kabartıyorlardı. Efendilerini yanı başlarında görmek güven veriyordu onlara. Gece rüzgarının hışırtısı, fısıltısı ile yine uykuya dalıyorlardı. Gülsarı Tanabay'ın sesini işte bu kış tanıdı ve bir daha ömrü boyunca unutmadı. Bir gün dağlarda bora koptu. Kar savrula savrula, iğneliye iğneliye atların yelelerine, kuyruklarına yapıştı, ağırlaştı. Hayvanlar gözlerini açamaz oldular. İyice rahatsızlanıp korkuya kapıldılar. Titriye titriye birbirlerine sokuluyorlardı. Yaşlı dişi atlar hırıldayarak, başlarıyla vurarak kulunları, cabağıları ortalarına aldılar. Gülsarı'yı ortadan sürüp kenara çıkardılar. Gülsarı yine ortaya girmek için yaşlı atları itmeye, bazılarını çiftelemeye başladı. Bir türlü giremiyordu aralarına. Aralarına giremeyince daha da uzakta tek başına durdu ve bu yüzden üyür aygırının hışmına uğradı. Aygır güçlü toynaklarıyla karı eşeliyor, yılkıyı bir arada tutmak için etrafında dolanıyor, kafasını eğip kulaklarını kısıyor, arada bir dört nala koşarak göz göz görmeyen karanlığa dalıp uzaklaşıyordu. Ama yılkı onun harıltısını, ayak seslerini duyuyordu. Sonra yine sinirli, öfkeli bir halde geri geliyordu üyeri aygırı. İşte bu gelişlerden birinde Gülsarı'yı hala kümelenmiş yılkıdan uzakta tek başına duruyor görünce hışımla üzerine yürüdü. Onu yılkıya katmak için karnına müthiş bir çifte indirdi. Gülsarı'nın nefesi kesilecekti neredeyse. İçinde bir şeyler kopmuş gibi sarsıldı ve güç doğruldu. O müthiş çifteden sonra bir daha yılkıdan ayrılıp tek başına durmaya kalkışmadı. Hiç unutamayacağı o çiftenin acısıyla yılkıya yanaşıp kenarda ama onların yanında durdu. Atlar sessiz, hırıltısız dururken uzaktan uzağa bir uluma duyuldu. Gülsarı o güne kadar kurt ulumasını hiç duymamıştı. Ulumayı duyunca bir an olduğu yerde donmuş gibi kaldı. Atlar irkildi, kulak kabarttılar. Şimdi çıt çıkmıyordu. Uğursuz, felaket habercisi bir sessizlik idi bu. Kar yağıyor ve Gülsarı'nın burun deliklerine giriyor, başına tısır tısır düşerek yığılıyordu. Sahipleri neredeydi? Böyle korkulu bir zamanda o neredeydi? Hiç olmazsa sesini duysalar, istigocuğunun kokusunu alsalar biraz rahatlayacaklardı. Ama ne kendi görünüyor ne de sesi duyuyordu. Gülsarı fal taşı gibi açılan gözlerle çevresine baktı ve korkudan donup kaldı olduğu yerde. Karanlıkta karın üzerinden bir karaltının süzülüp geçtiğini ve sonra kaybolduğunu görünce artık yerinde duramayıp ürkerek geri sıçradı. İşte o zaman zaten korku içinde bekleşen atlar ürktü, acı acı kişneyerek olanca güçlerini ayaklarına vererek belirsiz bir yöne doğru koşmaya başladılar. Artık hiçbir kuvvet durduramazdı onları. Dağdan yuvarlanan kayalar gibi birbirlerini sürükleyerek iterek koşuyorlardı. Gülsarı da neye uğradıklarını anlayamadan çılgınca koşuyordu yılkının ardından. O sırada bir silah sesi duyuldu. Ardından bir silah sesi daha. Atlar büyük bir gürültü çıkararak koşsalar da sahiplerinin öfkeli bağırmalarını duydular. Sesler önce geriden, yandan geliyordu. Sonra önden duyulmaya başladı. Yılkı sesin geldiği yöne koştu. O sesin ve kendilerinin sahibi şimdi yanlarında, önlerindeydi. Sesi kısılmıştı ama bağırmaya devam ediyordu. Kayıt, kayıt, kayıt, dön, dön, dön diyordu efendileri. Yılkı onun sesiyle biraz yüreklendi ve peşinden koşmaya başladı. Tan atarken Tanabay yılkıyı eski yerine getirmişti. Atlar oraya gelince durdular. Ama hala korkudan titriyor, körük gibi soluyor, gövdeleri şişip şişip iniyordu. Bulut gibi buhar çıkıyordu sırtlarından. Ateş gibi yanan dudaklarıyla kar yutuyorlardı. Tanabay da kar yedi. Yere çömelerek iki eliyle aldığı soğuk bembeyaz karı yüzüne götürdü. Bir süre yüzündeki yangını söndürmek için öylece durdu. Sonra avuç avuç yuttu o soğuk karı. Hala dinmeyen, seyrekleşmeyen kar taneleri atların sıcak sırtında eriyor, kirli sarı bir su gibi cıdavlarından, sağrılarından süzülüyordu. Kalın kar eridi, kara toprak göründü, sonra yeşillendi. Gülsarı da toparlandı ve eski gücüne kavuştu. Atlar tüylerini döktüler. Yeni tüyleriyle sırtları parlamaya başladı. O pek şiddetli kış ve zorlu günleri sanki hiç yaşamamışlardı. Atlar o günleri hatırlamıyorlardı ama adam unutmamıştı. Dondurucu ayazı, itin kurdun uluduğu o soğuk geceleri, o boranlı günleri at üstünde geçirdiğini, elini ayağını ısıtmak için çalı çırpı yaktığını, ağlamamak için dudaklarını ısırdığını, bahar geldiğinde suların kalın bir buz tabakası olup toprağı örttüğünü, sanki demirden olan bu kabuğu tepinen atların toynaklarının bile kıramadığını unutmamıştı. O zorlu kışa dayanamayan zayıf atların düştükleri yerden kalkamadıklarını, ölüp gittiklerini de unutmamıştı. Sonra dağdan inip kolhozun başkanına ölen atların hesabını verirken öfkeyle bağırmasını da unutmamıştı. "Bana niye öyle bakıyorsun? Karşında bir faşist mi var?" diye bağırmıştı. "Yılkının kışlık korası nerede? Yemi, otu nerede? Tuzu nerede? Ağzımızı açıp yel yutarak geçiriyoruz günlerimizi. Böyle mi yapacaktık bu işleri? Gel de nasıl bir keçe çadırda yaşadığımızı, çadırın tam takır içini bir gör. Kuru ekmek bile bulamıyoruz. Savaş cephesinde durumumuz bundan 100 kat daha iyiydi. Sen de orada oturup bu atları kendi elimle öldürmüşüm gibi bakıyorsun bana." Bu sözler karşısında kolhoz başkanının kül gibi olan yüzüyle kendisine şaşkın, suskun bakışını da unutmamıştı. Sonra öfkeye kapılıp böylesine ağır sözler söylediği için kendisini affettirmeye çalışmasında. Sen beni bağışla, üzüntümden, acımdan konuştum böyle," diye kekelemişti. "Asıl sen beni bağışla," dedi Çora. Sonra anbar memurunu çağırıp emretti. 15 kilo un ver." Onun bu davranışı karşısında Tanabay'ın utancı daha da arttı. "Peki anaokulu ne olacak?" dedi ambarcı. "Hay Allah, onu ne karıştırıyorsun? Her şeyi birbirine karıştırır, yokuşa sürersin zaten. Ver, ver," diye kestirip attı Çora. Tanabay önce onu almamayı düşünmüştü. "Yakında inek doğacak, at sütünden kımız da yaparız. Dişimizi biraz daha sıkar, ürün zamanına kadar dayanırız," demeyi geçirdi aklından. Ama Çora'nın ambarcıya söylediklerini duyduktan ve yüzünün aldığı rengi gördükten sonra düşündüğünü söylemekten vazgeçti. Karısının işte o undan yaptığı lakşa çorbasını içerken ağzını nasıl yaktığını da unutmamıştı. Karısına, "Beni yakıp öldürmeye mi niyetlisin? Ne kadar çok kaynatmışsın bunu," diye kaşığı elinden bırakmıştı. "Biraz soğut da iç, küçük bir çocuk değilsin ya, yavaş yavaş iç," demişti karısı. Bunların hiçbirisini unutmamıştı. Mayıs gelmişti. Aygırlar birbirleriyle dövüşmeye, genç kısrakları kovalamaya başlamıştı. Yılkıcıların da rahatı kaçmıştı bu yüzden. Yılkıcılar aygırları ayırmaya çalışıyor, bazen bu yüzden kamçılarını savurarak birbirleriyle kapıştıkları da oluyordu. Gülsarı'nın keyfine diyecek yoktu. Dilediğince koşuyor, oynuyor, şımarıyordu. Bahar yağmurlarından sonra güneş pırıl pırıl parlıyor, kara toprak yeşeriyor, düzlükler, yamaçlar yemyeşil uzanıyor, doruklarda hala erimeyen karların beyazlığı göz kamaştırıyordu. O bahar, sarı yorga gençliğinin en güzel dönemini yaşadı. topaç gibi ve kabarık tüylü bir cabağı iken şimdi sırım gibi ince büyük bir tay olmuştu. Boyu uzun, omuz arası geniş, kalçası dar, başı ise soylu yorgaya yaraşır biçimdeydi. Bir tutamlık fazla yağı yok, tümsek burnu, fıldır fıldır dönen tabak gibi yuvarlak birbirinden uzak gözler, kalın kıvrık dudaklar. Gülsarı'nın bu niteliklerinden haberi yoktu elbet. Onun işi gücü koşmak, yine koşmaktı. En çok sevdiği şeydi koşmak. Bu yüzden sahibine bir rahat nefes aldırmıyordu. Öteki tayları da koşturup peşinden sürüklüyor, onların arasında sarı bir yıldız gibi akıp gidiyordu. Çakıllı dere boyundan düzlüğe, düzlükten bayıra, dar geçitlerden dik yokuşlara koşuyor, koşuyordu. Hava kararıp yıldızlar ışıldayınca, yılkı uykuya dalınca Gülsarı bu kez de düşünde koşuyordu. Toynaklarıyla taşları çınlattığını, kulaklarında rüzgarın ığıldadığını, ayaklarının altında toprağın kaydığını, tozların savrulduğunu, bütün bunları işitiyor, koşup oynadığı yerleri görüyordu. Sahibi Tanabay'da onu hayatının, yaşadığı ortamın bir parçası gibi görüyordu. Onu yatsımıyor, yadırgamıyordu. Atlara sert davranmıyordu Tanabay. Bazen koşup uzaklara gittiği zaman onun küfürlerini işitmiyor değildi. Bazen de yanından geçerken kamçısıyla arkasına hafifçe vururdu. Canı yanmazdı ama yine de şaşırır, ürperir ve başlardı koşmaya. Gülsarı ne kadar hırslanır, ne kadar çok koşarsa, yılkıya doğru akan bir yıldız gibi gelirse, onun ardınca dört nala gelen efendisi de o kadar keyiflenirdi. Tanabay'ın onu yüreklendiren sesi, hatta keyfinden şarkı söylemesi pek hoşuna giderdi Gülsarı'nın. Böyle zamanlarda koşu temposunu onun türküsüne uydururdu sanki. Zamanla bu türkülere iyice alıştı, onları belledi. Bazıları hüzünlü, duygulu, uzun, kısa, sözlü, sözsüz bütün türkülerini. Sahibinin yılkıya tuz yalatmasından da çok hoşlanırdı Gülsarı. Tanabay upuzun bir ağaç tekneye parça parça kaya tuzu dökerdi. Atlar tuz yalamayı pek sever ve bunu bir ziyafet sayarlardı kendileri için. Ama işte bu tuzu yalamak Gülsarı'ya bir felaket getirdi. Bir gün Tanabay boş bir kovaya vurarak po po po diye atları tuz yalamaya çağırdı. Atlar koşup geldiler ve başladılar tuz yalamaya. Gülsarı da onların arasındaydı ve tadını çıkara çıkara tuz yalıyordu. İşte o sırada sahibi ve onun yardımcısı ellerinde ucu kementli sopalarla yaklaştılar. Gülsarı hiç umursamadı. Çünkü bu kementler binek atlarını sağılacak kısrakları yakalamak için kullanılırdı. Ona hiç dokunmazlardı. Ama onun yanına sokulup başını okşadılar ve at kuyruğundan yapılmış ilmiği boynuna geçiriverdiler. Gülsarı tuzağı anlayamamış, tuz yalamaya devam ediyordu. Öteki atlar boyunlarına kıl kement geçirilince huysuzlaşır, şaha kalkarlardı. Ama Gülsarı hala kılını kıpırdatmıyordu. Epeyce tuz yaladığı için susamıştı. Atların arasından kendine yol açıp su içmek için çaya gitmek istedi. İşte o zaman boynundaki ilmik sıkıldı ve Gülsarı neye uğradığını anlamadan irkildi. Hiç böyle bir şey gelmemişti başına. Hırıldadı, tepindi, şaha kalktı. Öteki atlar kaçıştılar. Sonunda kendini tuzağa düşürenlerle baş başa kaldı. Sahibi önünde, yardımcısı da ardındaydı. Bu arada çocuklar da koşup geldiler. Bunlar daha sonradan gelen yılkıcıların çocuklarıydı. Her zaman ata biner, oralarda dolanıp Gülsarı'yı rahatsız ederlerdi. Yorga dehşete düştü. Kurtulmak için tekrar tekrar şaha kalkıyordu. Güneş gözüne vuruyor, gözünü kamaştıran halkalara oluşuyordu gözünde. Dağlar yıkılıyor, yer sarsılıyor, insanlar birbirlerinin üzerine yığılıyordu sanki. Birden her yanını saran koyu karanlığı ön ayaklarıyla delmeye çalıştı. Ama o ne kadar çırpınsa, ilmek de o kadar boynunu sıkıyor, soluk almasını zorlaştırıyordu. Sonunda adamları uzaklaştırmak için kendini onların üzerine attı. O sırada boynunu sıkan ip biraz gevşedi ve Gülsarı ipi ucunu tutan adamları sürüklemeye başladı. Kadınlar bağırıp çağırarak çocuklarını çadırlara doğru kovaladılar. Ama adamlar tekrar ayağa kalktılar ve ilmek Gülsarı'nın boynunu yine ve daha çok sıkmaya başladı. Nefesi kesildi, başı döndü. Sahibi tuttuğu ipi koluna dolayarak yan taraftan yaklaştı. Gülsarı tek gözüyle gördü onu. Adamın üstü başı yırtılmış, ağzı yüzü berelenmiş, toz toprak içinde kalmıştı. Ama gözlerinde bir kızgınlık, bir öfke yoktu. Soluk soluğa kalmıştı. Kanı sızan dudaklarını kımıldatarak yavaş yavaş ve olabildiğince yumuşak bir sesle onu yatıştırmaya çalışıyordu. "Gel Gülsarı, korkma, hiç korkma, rahat dur." Efendisinin ardından ipi sımsıkı tutan yardımcısı da geldi. Tanabay bir elini atın başına uzattı, onu okşadı ve geriye bakmadan yardımcısına seslendi. "Yuları gemi ver bana." Yardımcısı atın başına geçirilecek takımı verdi. "Sakin ol Gülsarı, sakin ol, korkma." Yorganın gözünü bir avucuyla kapatıp başlığı kafasına geçiriverdi. Şimdi gemi ağzına geçirmek, eğri sırtına vurmak gerekiyordu. Kafasına başlık geçirilince yine hırıldamaya, tepinmeye başlamıştı ama Tanabay onun üst dudağını sımsıkı yakalamıştı. "Bükmeyi ver," dedi yardımcısına. Yardımcısı yorganın üst dudağının altına hemen kayış bükmeyi geçirdi ve çevirmeye başladı. Yorga acılar içinde arka ayaklarının üstüne çöktü ve artık direnemedi. O anda soğuk demir ağızlık dişlerine çarparak şıngırdadı. Sonra kilitlenmiş gibi çakılıp kaldı ağzında. Adamlar şimdi sırtına bir şeyler koyuyor, göğüs altından kayışlar geçirip sıkıyorlardı. Kayış sıkıldıkça canı yanıyordu ama asıl acı veren ağzındaki o bükme, o demir ağızlık idi. Bu acıyla gözleri yuvalarından fırlayacaktı neredeyse. Kıpırdayamıyor, soluk alamıyor, canı müthiş yanıyordu. Bu acıdan sahibinin üstüne nasıl bindiğini, ne zaman bindiğini anlayamamıştı. Yalnız ağzından o bükmeyi, o buruldukça acıtan şeyi çıkardıkları zaman biraz kendine geldi. Bir an yine başı döndü ve sonra donup kaldı. Her yanı kayışlarla sarılmış, sırtına bir ağırlık çökmüştü. Yan gözle geriye bakınca sırtında bir adamın oturduğunu gördü. O adamı silkinip atmak istedi sırtından. Ama o zıpladıkça ağızlık ağzını yırtacak kadar sıkılıyor, üzerine oturmuş adamın topukları karnına batıyordu. Çaresizdi. Yine de kişniyerek olanca gücüyle şaha kalktı. Sonra başını öne eğip arka ayaklarını havaya kaldırdı, yana sıçradı, silkindi. Ama başka bir atın üzerinde olan ikinci adam yularının uzun ipini çekiyor, kaçıp gitmesini engelliyordu. O zaman o adamın çevresinde bir daire çizmeye başladı. O çember yolun bir noktada açılacağını ve oradan son hızla uzaklaşacağını umuyor, dönüyor, dönüyor ama çember açılmıyor, çözülmüyordu. Döndü, yine döndü, durmadan döndü. Adamların istediği de buydu zaten. Sahibi kamçısını şaklatıyor, çizmesinin topuğuyla durmadan karnına vuruyordu. Yorga onu sırtından iki kez atmayı başardı. Ama iki defasında da adam kalkıp yine bindi üstüne. Bu zorlu, eziyetli koşu sürüp gitti. Gülsarı'nın gözleri kararıyor, başı dönüyor, dünya dönüyor, keçe çadırlar dönüyor, merada otlayan atlar dönüyor, dağlar, gökteki bulutlar, her şey dönüyordu. Yorga yoruldu, yavaşladı, yürümeye başladı. Ter içinde kalmış, çok da susamıştı. Adamlar ona su içirmediler. Akşam olunca eğerini de almadılar üzerinden. Yalnız kolanlarını gevşeterek bir ağaca bağlayıp bıraktılar. Gemin dizgini iki taraftan gerilip eğerin başına bağlandığı için başını dik tutmak zorunda kalıyor, sağa sola çeviremiyor ve uzanıp yatamıyordu. Üzengiler toplanıp eğerin kaltağına bağlanmıştı. Gülsarı bütün gece öyle durdu. Başına neden böyle bir felaket geldiğini anlayamıyordu. Yenik, yılgın, üzüntülüydü. Başını hafif oynatacak olsa gem ağzını yırtarcasına acıtıyordu. Ağzındaki o demirin tadı da pek kötüydü. Ağzının kenarları yara bere içinde kalmıştı. Kolanların vücudunu sıktığı yerler ve eğrin vurduğu sırtı acıyor, sızım sızım sızlıyordu. Susuzluktan da ölecekti neredeyse. Derenin öbür yakasında yılkı her zaman olduğu gibi yayılmış otluyordu. Onların kişnemelerini, toynaklarından çıkan sesleri, atlara gece bekçiliği yapan yılkıcıların bağırışlarını da duyuyordu Gülsarı. Keçe çadırların yanında ateşi, ateş başında oturup sohbet eden adamları, çocukların köpek gibi ses çıkararak onları havlattıklarını her şeyi duyuyordu. Kendisi öylece duruyordu orada. Onunla kimse ilgilenmiyordu. Sanki herkes unutmuştu onu. Biraz sonra ay doğdu, yükseldi. Dağlar gecenin karanlık kuşağından sıyrılıp ay ışığında kendilerini göstermeye, ağır ağır kımıldamaya, büyümeye başladılar. Yıldızlar yeryüzüne iyice yaklaşmış, hatta yere inmiş gibi daha çok parıldıyordu. Öylece duran Gülsarı'yı o sırada bir arayan vardı. Bu kulun oldukları zamandan beri onunla koşup zıplayan, onunla otlayan, oynaşan, ufak tefek alnı sakarlı bir doruk ısrak idi. Gülsarı onun kişnemesini işitti. Dişitay yine Gülsarı ile olmak, onunla koşmak istiyordu. Aygırlar onun peşine çoktan düşmeye başlamışlardı ama o onlardan kaçıyor, Gülsarı'yı arıyordu. Gülsarı olsa yine onunla koşar, oynar, hep onun yanında olurdu. İkisi de henüz tam ergin çağa gelmiş sayılmazlardı. Gülsarı Doru Tay'ın sesini pek yakından işitti. Sesini hemen tanıdı. O da kişneyerek cevap vermek istedi ama ağzını açmak istediği zaman müthiş canı yandı ve kişneyemedi. Sonunda Doru Tay onu buldu. Alnındaki aksakar ay ışığında parlıyordu. Yanına sokuldu. Dereyi geçip geldiği için ayakları ıslaktı. Serin suyun kokusunu da getirmiş oluyordu böylece. Başını Gülsarı'nın boynuna koydu, sımsıcak dudaklarını onun tüylerine dokundurdu, başıyla dürtükledi. Hırıldayarak ve başını sallayarak Gülsarı'yı çağırdı. Oysa Gülsarı kımıldayamıyordu. Bu kez Dişitay onun boynuna asıldı, dişleriyle onu kaşımaya başladı. Yorga da onun boynuna dokunup aynı şeyi yapmak istiyordu ama başını bile oynatamıyordu. Öyle de susamıştı ki, ah Dorutay ona içecek su getirebilse. Gülsarı'dan hiçbir karşılık görmeyen genç kısrak koşup gitti. Derenin öbür yakasına geçip gözden kayboluncaya kadar Gülsarı ona baktı durdu. Sonra gözünden iri iri damlalar düşmeye başladı. Yorga Gülsarı ömründe ilk kez ağlıyordu. Sabah erkenden sahibi geldi yanına. Bahara uyanmış dağlara bakıp gülümsüyor, omuzlarını, boynun omurgasını kütürdetiyordu. "Oy Gülsarı, oy!" dedi. "Dün beni çok yordun. Ne oldu? Çok mu üşüdün?" "Tabii, buz gibi olmuşsun. Pekala." Tanabay Gülsarı'nın boynunu okşadı, yumuşak, sevgi dolu ses tonuyla konuştu. Gülsarı onun neler söylediğini nereden bilecekti? "Bana darılma, kızma dostum," diyordu Tanabay. "Bugüne kadar başı boş koşup oynadın. Böyle sürüp gidecek değildi elbette. İşte şimdi bunu öğrendin. Alışacaksın. Doğru, çok canın yandı. Ama ne yaparsın? Hayat bu işte. Merak etme. Her şey yoluna girecek, iyi günler göreceksin. Artık yolundaki taşlara ayağın sürçmez. Hiç engel çıkmaz. Çok mu acıktın? Çok mu susadın?" Tanabay Gülsarı'nın başlığını çözdü, ağzındaki gemi usulca çıkardı. Sonra onu yedeğine alıp dereye götürdü. Gülsarı suya girince titredi, ürperdi, ileri atılıp başını derenin suyuna daldırdı. Ah ah, ne güzeldi bu serin su, ne güzeldi suya kavuşmak. Ve şimdi efendisine nasıl da şükran duyuyordu. İşte böyle.